Kitabın adı Baştan Çıkaran Ölüm. Yazarı Nora Roberts. 32. ayrım. 19. bölüm. Eve, parkın kuzey ucuna ana takip karavanında gidiyordu. Feeney kontrolleri yaparken o da omzunun üzerinden uzanmış bakıyordu. Baxter'a baksana, işleri yolunda. Feeney'in önündeki ekranlardan ilkinde üzerinde zıplayan bir yunus heykeli olan bir havuz vardı. Eve, akan su sesini, gezinen insanların konuşmalarını ve Baxter'ın ağlamaklı sesini duyabiliyordu. Baxter'ın hafifçe diğer tarafa dönmesiyle ekranın açısı değişti. "Topal numaranı mı çekiyorsun Baxter?" diye sordu Eve. "Anlaşıldı," dedi Baxter. "Unutma, yufka yüreklilerden kopardığın her şey Greenpeace'e gidecek." Feeney teker teker her adama ve ekrana baktı. Eve'in tahmin ettiği gibi park güzel bir Haziran öğleni için popüler bir yerdi. Üçlü bir öğretmen grubunun öğrenci grubunu botanik bahçelerine doğru götürmesini izledi. Şüpheli olması muhtemel bir şahıs görüldü. Peabody'nin sesi kulaklarında yankılandı. Erkek, beyaz, omuz hizasında siyah saçlar, kahve pantolon ve açık mavi gömlek. Hasır piknik sepeti ve siyah deri bir çanta taşıyor. Nesli tükenmekte olan türler bölümünden geçti, doğuya doğru ilerliyor. Tamam, görüyorum. Eve, ekrandaki adamı inceledi. Piknik sepetinin adamın yanında hafifçe sağa sola sallanışını izleyerek, İşte buna salınarak yürümek denir diye düşündü. Parmağında çift altın renkli yakut taşlı bir yüzük vardı. Yüzeye odaklan, dedi Feeney'e. Feeney, ekrandaki bölümü işaretleyerek görüntüyü yaklaştırdı. Eve, taşın üzerindeki ejderha başı simgesini gördü. Tamam, bu. Adamımız bu. Gözden kaybetmeyin. Baxter, senin bölgene geliyor. Anlaşıldı, takipteyim. Peabody, sen ve Rourke mesafenizi koruyun. 30 dakika erken geldi, dedi Eve. Sahneye adapte olmak için vakte ihtiyacı var. Bırakalım hazırlansın. True Heart bir görsel yolluyor, dedi McNabb ekranlardan birinden. Muhtemel şüpheli güneye doğru ilerliyor. Kararlaştırılan bölgeye doğru ilerliyor. Görünüşe göre bu o. Mesafeni koru, diye uyardı Eve. True Heart, açını biraz sola kaydır. Harika. Şimdi şovu izlemeye başlayalım. Adam patikadan çıkarak piknikçiler için ayrılmış çimenlik alana geçti. Çimenlik alanda iki farklı çift ve öğle arasında bulunan üçlü bir kadın grubu vardı. Uzun boylu bir adam sırt üstü yatmış güneşleniyordu. Eve'in talimatı üzerine adam rehavet yüklü bir tavırla yan tarafa doğru döndü. Dirseğiyle E-kitabın duruşunu değiştirdi ve Kevin Morano'nun farklı bir açıdan görüntülerini yollamaya başladı. Kevin duraksadı. Başını sağa sola çevirerek çevreyi inceledi. Gölgeyi tercih ederek, güneşin yaprakların arasından kırılarak süzüldüğü en geniş ağaca doğru yöneldi. Sepeti ve çantayı yerleştirdi. Yakınlardaki kimse gözünü ondan ayırmıyor diye seslendi Eve. Sonra Peabody'nin kayıt cihazından gelen görüntülere bakarak, dişlerini sıkarak, ''Peabody ve Rourke, çok yaklaşmayın!'' diye hırladı. ''Piknik için harika bir yer.'' Rourke'un sesi sıcacık ve neşeliydi. ''Bekle de şu örtüyü sereyim tatlım. Güzel kıyafetinde çim lekeleri olsun istemeyiz.'' ''Örtü mü? Ben öyle bir şeye izin vermedim.'' diye başladı Eve. ''Bu gerçekten sürpriz oldu.'' Peabody, Eve'in tanıdığı gergin kahkahalarından birini attı. ''Yani piknik beklemiyordum. Sürprizler olmadan hayatın anlamı nedir ki?'' Eve, örtüyü seren Rourke'un yüzündeki keyifli ifadeyi izliyordu. Birkaç metre ötede Kevin da aynı hareketi yapıyordu. ''Çok güzel bir yer burası,'' dedi Rourke. Sonra otururken sesini biraz alçaltarak, ''Kimsenin manzarasını kapatmadan manzarayı seyredebiliriz,'' dedi. ''Hiçbir noktadan müdahale istemiyorum. Hiç kimse, tekrar ediyorum hiç kimse benim işaretimi almadan harekete geçmeyecek.'' ''Ah, elbette.'' ''Şampanya sevgilim.'' ''Peabody, tek bir yudum alırsan kıçını tekmeleyerek trafik bölümüne uçururum seni.'' Eve konuşurken bile gözlerini Kevin'dan ayırmıyordu. Genç adam piknik sepetini açtı, üç pembe gül çıkartarak örtünün üzerine koydu. Şarap kadehlerini alarak güneşe doğru kaldırdı ve ışıldamalarını izledi. Bir şişe beyaz şarap açtı. Kadehlerden birini doldurdu. ''Pekala, evet.'' Koy hadi ilacı pislik. Ama Kevin kendi kendine kadeh kaldırarak şarabı yudumladı. Sonra bileğine bakarak saati kontrol etti. Cep linkini çıkararak bir arama yaptı. "Sesi aç Peabody," dedi Eve. "Bakalım duyabiliyor muyuz onu?" Eve, kuş seslerini, konuşmaları, kıkırdaşmaları ve bir çocuğun savaş narası attığını duydu. Ağzını açıp istemesine gerek kalmadan Finney, sesi filtrelemeye başlamıştı. Kevin'in sesi net bir şekilde duyulabiliyordu. "Evet, daha harika olamazdı. Hemen çevremde 10 kişi var. Yani resmen halkın içinde puanını hak ediyorum. Sanıyorum çıkarken birkaç park polisinin de önünden geçeceğiz. Onlar da bonusu hak ediyor." Duraksayarak bir kahkaha attı. Çok toy, çok mutlu bir sesle çıkan. "Evet, yani gündüz gözüyle halka açık bir parkta öyle bir şey yaparsa hiç şansın kalmaz, haberin olsun." "Tamam, haber veririm." Kevin cep linkini kapadı ve derin bir nefes alıp bir süre oturarak manzarayı seyretti. "Sadece bir oyun," diye mırıldandı Eve. "Bu aşağılık herifleri bir kafese tıkmak çok keyifli olacak." Kevin hazırlıklarına devam etmeye başlamıştı ve artık biraz daha hızlı hareket ediyordu. Piknik sepetinden bir soğuk servis tabağı çıkardı. Üzerini açarak havyarları kontrol etti. Kadehleri ve aperitifleri de çıkardı. Kaz ciğeri, soğuk yengeç eti, taze yemişler. "Tanrım, kabul etmemiz lazım ki bu adamın sofra kültürü var." "Kapa çeneni McNab," diye mırıldandı Eve. Kevin ağzına bir yemiş attı, sonra bir tane daha. Çiğnemeye başlarken Eve, onun gözlerindeki değişimi gördü. "İşte," diye düşündü, "işte orada. Buz gibi hesapçı." Kevin ikinci kadehi doldururken yerinden pek kımıldamadı bile. Siyah deri çantayı açarken etrafı çok dikkatli bir şekilde inceledi. Elini çantaya soktu ve geri çıkardığında avucunu bedenine doğru çevirdi. Sonra sakin bir tavırla elini ikinci kadehin üzerine tuttu ve hafifçe salladı. Eve, Rourke'un kayıt cihazından kadehe akan ince sıvı damlalarını fark etti. "Tamamdır. Hazır. Ben geliyorum. Üçüncü aşama pozisyonlarınızı alın. Başka muhtemel hedef gördüğünüz anda rapor edin." Arka kapılara doğru ilerledi. "Gidiyorum." Finney, gözlerini ekrandan ayırmadan, "Onu kıskıvrak yakala evlat," diye seslendi. Eve dışarı adım attığında ilk hissettiği güneş ve ısıydı. Hızlı hızlı koşturmak üzere olduğunu fark ettiğinde kendine engel oldu ve salınarak yürümek için elinden geleni yapmaya başladı. Daha parka yeni girmişti ki bir öğlen koşucusu yanına yaklaştı. "Selam güzellik. Biraz koşu yapmaya ne dersin? Ben seni koca kıçının üzerine oturtmadan çekip gitmeye ne dersin?" Eve kulaklarından Rourke'un "İşte benim polisim" dediğini duydu. Yürümeye devam ediyordu. Baxter'ı darmadağınık saçları, lime lime olmuş tişörtü ve yumurta ve ketçap lekeli pantolonuyla bir ağacın altında dilenirken gördü. Eve, çoğu park sakininin özellikle onun uzağından yürüdüğünü fark etti. Ona doğru yaklaşırken ter, bira ve idrar karışımı bir koku burun deliklerini doldurdu. "Adam kendini karaktere gerçekten kaptırıyor," diye düşündü. Eve önünden geçerken Baxter arkasından uzun bir ıslık çaldı. "Kıçımı ye." "Hayalini kuruyorum," dedi Baxter elinin arkasından. "Gece ve gündüz." Eve, parktaki buluşma noktasına doğru ilerlediği 5 dakika boyunca 4 benzer teklifle karşılaştı. "Artık yüzünüzdeki aletini kesip alnına yapıştırırım ifadesini değiştirmek isteyebilirsiniz değmenim," diye önerdi McNab. "Çoğu erkek o ifade karşısında gerilebilir." "Ben hiç gerilmedim," dedi Rourke. Sonra Peabody'ye, "Havyar canım," dedi. "Şey, sanırım evet." Eve, yüzüne tatlı olduğunu umut ettiği bir ifade yerleştirmeye çalışırken kısa bir süre sonra sivil uzman danışmanı da dahil ekibiyle yapacağı hoş sohbeti düşünmeye başlamıştı. Sonra önündeki manzara boşaldı. Kevin'i gördü ve diğer her şey belirsizleşti. Kevin de onu gördü. Genç adamın yüzüne ağır ağır, çocuksu, utangaçlık tınıları taşıyan bir gülümseme yayıldı. Ayağa kalktı, bir an duraksadı, sonra ona doğru yürümeye başladı. "Lütfen, Stephanie olduğunu söyle ve hayallerim gerçek olsun." "Ben Stephanie, ve sen de Wordsworth." Kevin, Eve'in elini alarak dudaklarına götürdü. Hayal ettiğimden daha da güzelsin, umut ettiğimden. Sen de tam düşündüğüm gibisin. Eve elini çekmedi. Buluşmalar konusunda pek bilgili değildi ama nasıl davranması, ne söylemesi gerektiği konusunda iyi çalışmıştı. Umarım bekletmemişimdir. Kesinlikle hayır. Ben erken geldim. Ben, Kevin eliyle piknik sofrasını işaret etti. Ben her şeyin mükemmel olmasını istedim. Ah, harika görünüyor. Çok uğraşmışsın. Bunu uzun süredir bekliyordum. Kevin onu sofraya doğru yürütmeye başladı. Rourke'un hemen yanından geçtiler. Eve otururken, "Havyar!" dedi. "Nasıl piknik yapılacağını gerçekten biliyor musun?" Uzandı ve etiketine bakmak için şarap şişesini çevirdi. Bir yana banket için aldığı aynı marka. "En sevdiğim şarap." Yüzüne mahcup bir gülümseme yerleştirdi. "Adeta içimden geçenleri okumuşsun." "Ben ilk yazışmaya başladığımızdan beri aynısını hissediyorum. Yani internette konuşurken bile sanki seni tanıyor gibiydim. Hep tanımışım gibi. Bir şekilde hep tanıyormuşum gibi." Eve kulağından McNabb'in yorumunu duydu. "Bu çocuğun ağzı iyi laf yapıyor." Eve, Stephanie'nin kelimelerini rehber alarak, "Aramızdaki tuhaf bağı ben de hissettim hep," dedi. "Paylaştığımız şiirler, mektuplar, seyahatlerinle ilgili o muhteşem hikayeler. Bence bu kader. Kısmet olmadığını kim söyleyebilir artık?" "Ah, lanet olsun," diye düşündü Eve. Beyni hızla çalışırken ağzını açtı. O esnada Rourke'un mırıldanmasını duydu. "Bunun kader olmadığına kim inanabilir?" diye tekrarladı. "Sence kaderin bizim için başka ne planları var, Wordsworth?" "Kim bilebilir ki? Ama ben yaşayıp görmek için can atıyorum." "Bana lanet şarabı uzat hadi, seni aşağılık." Ama Kevin gülleri uzattı. "Çok güzeller." Eve kendini zorlayarak gülleri kokladı. "Nasıl bilmiyorum ama içimden sana en uygun çiçeğin bu olduğu geçti. Pembe gül goncaları. Yumuşak, sıcacık, romantik." Kevin güllere son bir kez daha dokunduktan sonra kadehini kaldırdı. "Bunları sana vermek için, seninle yüz yüze gelmek için sabırsızlanıyordum. Kadeh kaldıralım mı?" "Evet." Eve içinden kadehi alıp kendisine uzatmasını dilese de gözlerini Kevin'in gözlerinden ayırmıyordu. İşveli olmasını umut ederek güllerden birini yanağında gezdirdi. Sonra Kevin uzanarak kadehi aldı ve Eve uzattı. "Kaderin kararlaştırdığı başlangıçlara ve daha iyisi," dedi Eve, "kaderin bağladığı sonlara." Kadehi dudaklarına götürdü ve Kevin'in ışıl ışıl gözleriyle kadehin hareketini izlediğini gördü. Şarabı içmeden kadehi alçaltırken Kevin'in gözlerinde bir an belirip sönen öfkeyi gördü. "Ah, bir saniye." Eve tatlı ufak bir kahkaha atarak şarap kadehini diğer tarafa koydu ve çantasını açtı. "Öncesinde yapmak istediğim bir şey var." Boş eliyle Kevin'in elini tuttu, sonra diğer eliyle kelepçeleri çıkartarak genç adamın bileğine geçirdi. "Kevin Morano, tutuklusun." "Ne? Bu ne şimdi?" Kevin ayağa fırlamaya çalışırken Eve, duaları kabul olmuş gibi hissederek adamın üzerine atılarak onu yüzüstü yere yapıştırdı. Dizini adamın sırtına alarak bileklerindeki kelepçeyi sıkıştırdı. "Bir yana Bankhead'i öldürme, Monica Klein'i öldürmeye tam teşebbüs etme ve Grace Lutz'un öldürülmesinde yardımcı olma suçlamalarıyla." "Sen neden bahsediyorsun? Ne saçmalıyorsun? Ne yapıyorsun?" Kevin yine kalkmaya çalışırken Eve silahını adamın başına dayadı. "Tanrım, sen de kimsin?" "Ben Teğmen Eve Dallas. Bunu unutma. Ben senin lanet kaderinim. Adım Teğmen Eve Dallas," diye tekrarladı Eve. Çünkü nefretinin boğazını tıkamaya başladığını hissediyordu. "Ve seni ben durdurdum." Bir ses kulağına, "Ne olmuş yani?" diye fısıldadı. "Bir tanesi daha gelecek. Başka bir tane hep geliyor olacak." Bir an, çok kısa bir an, Eve'in tetikteki parmağı titredi. İçindeki arzuya teslim olmak istedi. Arkadan ve yanlardan gelen sesleri duydu. Sivillerin panik içindeki konuşmaları, ekipteki memurların verdiği kesik kesik emirler. Sonra birden yanında, hemen yanı başında Rourke'u hissetti. Eve kalkarak Kevin'i da çekiştirerek ayağa kaldırdı. Görünüşe göre piknik havası değilmiş ha? Kevin Morano, sessiz kalma hakkın var, diye başladı. Eve, Kevin'i merkeze kendi götürmeye karar vermişti. Öyle yapması gerekiyordu. Çünkü çocuk sessiz filan kalmıyordu. Onun yerine büyük bir yanlışlık yapıldığı, haksızlığa uğradığı ve güçlü ailesi hakkında geveleyip duruyordu. Henüz işler avukat isteme boyutuna gelmemişti ama gelecekti. Eve bundan emindi. Hissettiği bu şok ve korku geçmeden onu 15 dakika sorguya alabilirse çok şanslı olacaktı. Gitmem lazım. Hemen sorguya almamız gerekli. Eve başını salladı. Rourke, lütfen. İyiyim, gayet iyiyim. Ama değildi. Beyninin içinde çalan davullar vardı adeta. Eve kendini toparlamak adına peruğu sıyırarak çıkardı ve ellerini saçlarının arasından geçirdi. Bunlardan kurtulmam gerek. Ben normal halimi alana kadar Kevin'in giriş işlemleri bitmiş olur. Trina merkezde seni bekliyor olacak. Yardım eder. Güzel. Yani sanırım. Seninle evde görüşürüz. Ben de seninle geliyorum. Rourke, ama bir anlamı olmayacak. Tartışmamızın, diye bitirdi Rourke. Somerset'in verdiği ilaçların ikinci dozlarına devam edeceğini söylemeye de gerek yoktu. Hadi, ben bırakayım seni, ne dersin? Daha hızlı gideriz. Eve'in tamamen kendi halini alması 40 dakika sürdü. Eve, Rourke'un Trina'ya bir şeyler söylemiş olduğundan şüphelendi. Kadın, ne şaheserini bu kadar kısa bir süre sonra bozması konusunda şikayet etti, ne de onu ihmal ettiği yüz ve beden bakımı ile ilgili sıkıştırdı. Eve sonunda yüzünü soğuk suyla yıkarken Trina ayağa kalktı. Bugün gerçekten önemli bir şey yapmana yardımcı oldum, değil mi? Eve yüzünden sular damlarken ona döndü. Evet, çok yardımcı oldun. Sen olmasan bugün onu yakalayamazdık. Bu içimi bir tuhaf yaptı, çok heyecan verici. Trina kızardı. Gerçi sen bunu çok sık yaşıyor olmalısın. Şimdi gidip onun toplarını iyice sıkacaksın, değil mi? Evet, kesinlikle bunu yapacağım. Benim için de biraz kıvır. Trina kapıyı açtığında Rourke'un kadınlar tuvaletine girdiğini görerek şaşırdı. Parmağını kapıdaki işarete vurdu. Sen kesinlikle kadın değilsin tatlı popolu. Sonra göz kırparak dışarı çıktı. Haklı, kesinlikle kadın değilsin. Polis merkezinde bile olsak bizim de uyduğumuz bazı görgü kurallarımız var. Ve erkekler kadınların tuvaletini kullanmıyor. Bunu yaparken pek ortalarda olmamamızı tercih edersin diye düşünmüştüm. Rourke yanındaki çantadan bir paket, bazı haplar ve korkutucu bir şırınga çıkardı. Ne? Eve geriledi. Benden uzak dur seni sadist. Eve, lütfen. İlacını alman gerekli. Hiç de gerekli değil. O zaman vücudundaki her noktanın ağrımasına ek olarak şiddetli bir baş ağrın olmadığını ve tatlı poponu bir yere yerleştirip uzanmak istemediğini söyle. Ve bana bakarak söyle. Yalnız bana yalan söylemen, Eve bir şey diyemeden Rourke devam etmişti. İlaçları zorla vermekten keyif almama yetecek kadar kızdıracak beni. Ki öyle yapabileceğimi ikimiz de biliyoruz. Tecrübeyle sabit. Eve kapının mesafesini hesaplamaya çalıştı. Asla kaçamazdı. İğneyi istemiyorum ama. Bu çok üzücü ama iğneyi de oluyorsun. Lütfen bu sabahki gibi bir sahne yaşamayalım. O yüzden küçük cesur bir asker ol şimdi ve kolunu sıyır. Senden nefret ediyorum. Evet biliyorum. Ağzından alacağın karışıma biraz aroma da ekledik. Böğürtlen. Tanrım ağzım sulandı. 32. ayrımın sonu. Sayfa 336. Devamı 33. ayrımda.